Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Amentu Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan, kıymetli hocam Ebu Bekir Sifir'le Amentu Hassasiyeti programı icra etmekteyiz. Amentu çerçevesinde oluşan güncel sorulara değerli hocam de cevaplar vermekte. Ve çerçeve olarak da her zaman ilan ettiğimiz gibi İmam-ı Azam Efendimizin kelama dair görüşlerini toplayan El Usul El Münif adlı eserden gitmekteyiz. Geçen dersimizde kelam-ı ilahi üzerine konuşmuştuk. Orada ifrat ve tefriti, mücessime, müşebbihe ve modernistlerin ifrat ve tefriti ortaya koymuştu hocamız. Ve ehl-i sünnetin görüşünü dermeyen etmişlerdi burada. Bugün de aynı minval üzere devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Buyurun hocam, söz evet. Sizde.
En son vahyin mahiyeti üzerinde durmuştuk. Kâle fil fıkhil ekber vel basiyye vel Kur'an kelamullahi teâlâ kısmını okumuştuk. Oradan Allah Teala'nın kelamı, dolayısıyla vahyi ilahi üzerinde durmuştuk. Bir ifrat, bir tefrit görüşe değinmiştik. İmam Ebu Hanife Hazretleri bu cümlenin devamında diyor ki, El-Kur'an kelamullahi teala gayru mahluk. Kur'an mahluk değildir. Bu Kur'an'ın mahluk olup olmaması meselesi, o tartışma bildiğiniz gibi Mutezile'nin ortaya attığı bir tartışmadır. Bugünlerde bu Kur'an'ın tarihselliği bağlamında yeniden farklı biçimde ifade edilmekte olan bir anlayıştır, bir kabuldür. Dolayısıyla üzerinde durmamız lazım. Kur'an'ın mahluk olmaması meselesi bildiğiniz gibi Abbasiler döneminde, Halife Me'mun döneminden Mütevekkil dönemine kadar 15-16 sene boyunca devam etmiş, devletin resmi siyasi itikadi görüşü olarak topluma dayatılmış bir ideolojidir. Kur'an'ın mahluk olup olmadığı meselesi. Hatta bu öylesine temel bir itikat meselesi haline getirilmiş ki bir insanın Müslüman olup olmadığını öğrenmek için ona Kur'an mahluk mudur değil midir diye sorar hale gelmişler.
Yani imanın ayırt edici bir sorusu, yani imanı belirleyen.
Evet,
bir...
Rabbin kim, nebin kim, dinin ne der gibi bir şey
Kur'an
haline
mahluk
gelmiş.
Mudur diye soruyor. Evet. Allah Allah.
Bu Abbasilerle Bizans arasında bir esir değişimi söz konusu olduğunda görüyoruz tarih kaynaklarında bunu. Esir değişimi, Bizans'ın elindeki Müslüman esirlerle Abbasilerin elindeki Bizanslı esirler değişime tabi bir anlaşma yapmışlar. Bizans tarafındaki Müslüman esirler bu tarafa geçerken orada masanın başında iki tane Mutezili var. Onlar o taraftan geçenlere İki soru soruyorlar. Bunlardan birisi Kur'an mahluk mudur değil midir? İkincisi de rü'yetullah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? Eğer Kur'an mahluk değildir, rü'yetullah da sahihtir, caizdir, vaki olacaktır derse bir kimse sen mümin değilsin diyorlar. Sen geri git. Kur'an mahluktur, rü'yetullah caiz değildir derse sen müminsin, bu tarafa geç diyorlar. Böyle bir kronik bir vaka haline gelmiş bu, yani o dönemde. Bunun arka planında da daha evvel de değinmiştik. Hristiyanlarla yapılan bir tartışma var. Hristiyanlar o tartışmada İsa Aleyhisselam'ın tabiatını soruyorlar. İsa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de kelimetullah, kelimetun minallah, kelimetun minhu diye geçiyor. Hristiyanlar da diyorlar ki Allah'ın kelimesi, Allah'ın kelamı mahluk mudur, değil midir? Mutezile Allah'ın kelamı mahluktur dese Kur'an da mahluktur demiş olacaklar. Allah'ın kelamı mahluk değildir deseler bu sefer de İsa da Allah'ın kelamıdır. Dolayısıyla o da mahluk değildir demiş olacaklar. Bu açmazdan kurtulmak için Kur'an'ın mahluk olmaklığını kabul ediyorlar. Böylece İsa Aleyhisselam'ın mahluk olduğunu ispat etmiş oluyorlar. Bir vartadan kaçarken İslam ümmetinin başına yüzyıllarca kapanmayacak başka bir varta açıyorlar, başka bir problem açıyorlar. İşte bu problemin biz bugün tarihte kalmış şeklinden biraz daha farklı olarak ama oraya dayandırılan, oraya atfedilen yeni bir ideolojik sapma şeklinde yeni bir versiyonuyla karşı karşıyayız ki bu Kur'an'ın tarihselliği meselesi. Kur'an'ın tarihselliği aşağı yukarı İslam dünyasında 150 senelik bir geçmişe tekabül eden, daha fazla ileriye gitmeyen bir şey, bir iddia.
Nedir hocam bu tarihsellik?
Bunun aslı şudur. İlk defa Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından Tevrat ve İncil bağlamında ortaya atılmış bir şeydir. Yahudi modernistlerden Abraham Geiger'ın bir iddiası var. Diyor ki Tevrat metni içerisinde insanlar tarafından sonradan çok çeşitli mülahazalarla metne sokulmuş unsurlar vardır.
Evet.
Tevrat'ın aslında olmayıp sonradan metne ilave edilmiş veya dönüştürülmüş, mevcut şekli dönüştürülmüş unsurlar vardır, pasajlar vardır diyor. Bu bağlamda mucize anlatımlarını da söz konusu ediyor. Diyor ki bunlar mitolojidir. Bunlar sonradan milat öncesi insanları, Yahudileri etkilemek üzere Tevrat metnine sonradan sokulmuş mitik anlatımlardır diyor. Benzer bir şekilde aynı yaklaşım İnciller bağlamında da modernist Hristiyanlar, bilhassa Protestanlar tarafından ortaya atıldı. Ve en son bildiğim kadarıyla ülkemizde yapılan bir uluslararası İslam düşüncesi sempozyumunda bu görüş Montgomery Watt tarafından ifade edildi. 1980'lerin başında.
Onları İncil için tabii değil mi hocam?
Tabii İncil için. O zaman bir konuşma yapmıştı o sempozyumda Watt. Demişti ki biz Hristiyan akademik çevrelerde İncil metinlerinin tarihsel ve edebi tenkit metotlarına tabi tutularak okunması yöntemini büyük ölçüde benimsedik. Kilise buna direniyor ama bir süre sonra kilise de bu çizgiye gelecektir. Benim size Müslümanlar olarak tavsiyem, bizim İncil metni üzerinde yaptığımız bu okuma tarzını, yöntemini siz de Kur'an üzerinde uygulayın. Bizim imanımız arttı, korkmayın, göreceksiniz, sizin de imanınız artacak.
Evet.
Tarihsel ve edebi tenkit metodu dediği şeyin aslı, bu çok, çok geniş bir mevzu bu. Burada ifade edecek olursak özetle şöyle bir şey. İncil metinleri Hristiyan teolojisine göre de bizzat vahiy değil.
Evet.
Ruhul Kudüs gözetiminde Matta, Markos, Luka, Yuhanna isimli dört kişi tarafından farklı tarihlerde, farklı coğrafyalarda kaleme alınmış metinler.
Evet. Dilleri evet. De farklı mı hocam?
Nasıl?
Dil olarak da aynı dil mi?
Bu dört İncil'in aslı, ilk nüshası Yunanca.
Evet.
Yani günümüzde mevcut dört kanonik İncil'in ilk nüshasının Yunanca olduğu biliniyor.
Evet.
Ama bu Yunanca metinler Matta, Markus, Luka, Yuhanna'nın kaleminden çıkmış metinler değil. Çünkü
yani asıl İbranice,
Aramice.
Yunanca zaten bir kere evet hocam.
Yunanca'ya tercüme edilmiş. Yani Aramice nüsha ile orijinal nüsha ile Yunanca nüsha arasında izah edilemeyen bir boşluk var. Ona İncil araştırmacıları X nüshası ya da Q nüshası diyorlar.
Evet hocam.
O bilinemiyor Aramice'den Yunanca'ya nasıl intikal etmiş. Artı
oraya geçiyoruz bir yani bir.
Evet. Evet orası izah edilemiyor. Ya İncil araştırmacısı Hristiyanlar tarafından dahi izah edilemeyen bir şey. Artı bu İncil metinlerinin İsa Aleyhisselam'la iltibatı.
Evet.
Yani bunların en erken kaleme alınmış olanı Markos İncil'idir. İsa Aleyhisselam'dan sonra 30'lu yıllarda kaleme alınmış.
Evet.
Dolayısıyla o 30 sene içerisinde gerçek anlamda İsa Mesih'in İncil'i nerede, ne olduğu belli değil.
Evet hocam.
Dolayısıyla bunlar diyorlar ki bu dört şahsın kaleme aldığı söylenen bu dört metin içerisinde bu şahısların kendi tarihsel kişilikleri var. Onların kültürleri, değer yargıları, sübjektiviteleri var. Biz bu metinlerden Markos İncil'inden Markos'a ait sübjektif, öznel, sübjektif unsurları çıkartırsak geriye kalan şey İncil metnidir. Objektif İncil metnidir. Bunu anlayabiliyoruz. Gerek Tevrat bağlamında gerek İncil bağlamında anlayabiliyoruz.
İhtiyaçları var çünkü.
İhtiyaçları var. Kaleme alınmış bir metin bunlar çünkü.
Dili farklı, şeyi farklı.
Her şeyi farklı. Bir insan tarafından yazıldığı da müsellem, sabit. Tabii. Yani herkes kabul ediyor bunu. Matta İncil'ini kim yazdı? Matta yazdı.
Tabii.
Fakat Kur'an'ı kim yazdı? Yani Tevrat'ı kim yazdı? Milattan önce ta gidiyoruz binli, iki binli ötelere, yıllara. Oralardan itibaren gelen bir şey var.
Tevrat var.
Tevrat tarihi var.
Evet.
O Tevrat metni içerisinde muhtelif bölümlerin dilinden, üslubundan, farklı özelliklerinden hareketle Tevrat tarihçileri diyorlar ki bu pasaj şu yılla şu yıl arası yazılmış olmalıdır. Tevrat'ın içindeki şu kısım şu yılla şu yıl arası yazılmış olmalıdır. Çünkü üslup dil özellikleri birbirinden farklı. Peki Kur'an'ı kim yazdı? Kur'an'ı kimse yazmadı haşa ve kella. Kur'an Allah Teala'nın kelamıdır. Vahyi ilahidir. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi, Cebrail Aleyhisselam'ın dahi bir tek harf, bir tek hareke katkısı dahli yoktur. Dolayısıyla o metinlerin tarihselliğinden bahsedebiliriz. Tevrat'ın ve İncil'in. Ama Kur'an'ın tarihselliğinden nasıl bahsedeceğiz? Mahiyet itibariyle bu mümkün değil. O zaman işin içine başka bir şey giriyor. Yani Kur'an'ın tarihselliğini ne yapıp edip ispat etme ısrarında olanlar bu sefer başka bir metoda başvuruyorlar. Diyorlar ki Kur'an Allah kelamıdır. Tamam, amenna. Ama 7. yüzyılda Arabistan'a inmiş bir kelamdır.
Evet.
Dolayısıyla münhasıran o günün aktüelitesi, o günün gündemini hedefleyerek, öngörerek inmiştir.
Evet.
Aradan 1400 sene geçti. O günün insanı, o günün toplumsal, sosyolojik şartları, kültürel durum, dini durum vesaire çok çok farklıydı. Ayrı bir dünyaydı. Bugün dünya ayrı bir dünya oldu. Dolayısıyla o günü hedefleyerek inmiş olan bu kelam, bu kelam-ı ilahi bugün bizi bağlamaz.
Oraya getiriyorlar.
Evet, yani kelamın aslını inkar edemiyorlar. Kelamın tahrifata, tagirata uğradığını iddia edemiyorlar. Başka bir şeye başvuruyorlar. Diyorlar
mesajı, ki, mesajına yoğunlaşıyorlar.
Mesajı sınırlıyorlar. Tarihsel olarak, sosyolojik, kültürel olarak, coğrafi olarak sınırlıyorlar. Bu mesaj bu zamana mahsustur diyorlar.
Kendini Allah yerine koymak gibi bir şey işte.
Çok garip bir şey hakikaten bu Hidayet Bey.
Yani beğenmemek, kendini Allah yerine koyuyor hocam. Başka bir şey.
Şimdi bir kere bunu söyleyenlerin elinde Kur'an 7. yüzyıl Arabistan'ı dışında yaşayan, başka tarihlerde, başka coğrafyalarda yaşayan, yaşayacak olan insanları bağlamaz diye bir ayet yok.
Evet.
Yani bu iddiayı savunanlara ben soruyorum. Nasıl bir metin beklerdiniz tarihsel olmaması için Kur'an'ın? Nasıl bir metin olmasını isterdiniz? Ne arzu ederdiniz?
Siparişi alabilir miyiz?
Evet,
yani?
Evet. Ne bekliyordunuz?
Evet.
Şimdi o günün insanına çözüm, o günün problemine çözüm getirmesin miydi Kur'an? Yani o günün Arabistan'ında insanlar eşlerine zihar yapıyorlar. Böyle bir uygulama var. Buna dair bir şey söylemesin mi bu ayet? Söylediği anda tarihseldir Kur'an diyorsunuz. Bu ayet o günün şartlarına inmiş, has, hususi hükmü olan bir ayettir. En fazla budur.
Evet.
Siz buradan hareketle Kur'an'ın tamamının tarihsel bir metin olduğunu nasıl söylersiniz? O günün tarihselliğine bir cevap getirmesi, getirmemesi Kur'an'ın haşa bir eksik olurdu, bir nakisa olurdu. Yani o gün inecek ama 1400 sene sonrasına hitap edecek. Bu anlamsız bir şey.
Bir de hocam başka bir soru ben burada açmak istiyorum. Özür dileyerek.
Estağfurullah.
Yani şu anda o zihar gibi benzer şeyleri bütün dünyanın, herkesin geride bıraktığını mı zannediyoruz yani? Hani bugün yapılmıyor mu zannediyoruz? Yani bugün dünyanın hepsini biz biliyor muyuz?
Evet. 7
milyar insana, bütün insanlık insan topluluklarına girdik de, inceledik de. Yani bir de o da var hocam. Hani artık o geride
şüphesiz
mi kaldı?
Şüphesiz.
Bir de o geride kalmış da değil mesela.
Hiç
bu, bu da ayrı bir şey yani.
Yani bugün bile hala Orta Doğu'da bu şeyleri yapanlar vardır.
Hocam biz işte Afrikalı talebelerle ilgileniyoruz.
Hı hı.
Kumar odalarından gelen arkadaşlar anlatıyorlar. Çok hı. enteresan şeyler yani, inşallah bir gün bahsederiz. Çok
i̇nşallah.
farklı farklı dünyalar, farklı algılar.
Evet.
Hala bizim ilkel diye düşündüğümüz işte ilkel diye yani adlandırılan ama kendi hı hı. işlerinde tutarlı bir toplu olarak yaşıyorlar mesela. Diyor ki bizim ailede diyor, kim getirirse ortaya koyar. Evlilik diyor işte kadın tarafına doğru olur. Evet. Yani mesela bizim evimize diyor, başkaları var ama biz başkasına gelin olur gibi erkekler gidiyorlar mesela. Hala devam ediyor Müslüman.
İç güveysi olarak.
Yani. İç güveysi diyoruz ama onlar da normal bir şey mesela. O işte yüzlerce adaların olduğu bölgeler var. Afrika'nın işleri var. Yani bizim dünyanın adına nasıl konuşabiliyoruz? Yani tabii. 7 milyar insan adına. Bu da ayrı bir şey tabii.
Eyvallah.
Yani hocam,
şimdi bu tür özel diyebileceğimiz, has hususi diyebileceğimiz muhtevadaki ayetleri paranteze aldığımızda geriye kaldı ki bu hususi muhtevalı ayetlerden de bizim ulemamız hükümler çıkarıyor. Evet. Ya o bir istinbat melekesi dediğimiz şeydir. Tabii. Ve bu çok farklı bir şey gerçekten. Hadi bunu paranteze aldık. Kur'an'da ilke getiren, genel hüküm getiren ayetleri ne yapacağız? Nereye koyacağız? Yani bugünün telakkisiyle örtüşmeyen her şeyi tarihsel ilan etme yetkimiz, evet, hakkımız var mı?
Evet.
Bugün diyelim ki kısas uygulaması ortadan kalkmış. Artık insanlar bunu uygulamıyor. Bu kısasın geçerliliğini kaybetmiş, son kullanma tarihini doldurmuş bir uygulama olduğunu mu gösterir? Yoksa insanlığın kısastan kaynaklanacak bir takım avantajları, bir takım hikmetleri bu kapıyı kendisine kapattığını mı gösterir?
Evet.
Şimdi velekum fil kısasi hayatun ya ulil elbab derken Kur'an-ı Kerim, ey temiz akıl sahipleri, sizin için kısasta hayat vardır. Bunu biz şöyle mi anlayacağız? O günün temiz aklına göre kısasta hayat vardı, bugününküne göre yok. Hayır. Bir insan öldüğünde ne olur? Bir insan öldürüldüğünde
ne olur?
Ona karşı ne yapılmış olur? Ailesine, sorumluluğundaki insanlara karşı ne yapılmış olur? Bunun mahiyeti değişmedi ki. Bunun indallah'ta da indel ibad'ta da hükmü, etkisi devam ediyor.
Evet.
Dolayısıyla bugünün değişen telakkisini vahyi ilahi, muradi ilahi yerine koyup vahyi ilahiyi ona göre değerlendirmek, yani az önce sizin ifade ettiğiniz gibi kişinin kendisini teşri makamına koyması demektir. Evet. Cenab-ı Hak'tan ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den mecazen esirgediği bir yetkiyi, bir selahiyeti modern insanın kendine, şanına yaraştırması, layık görmesi, evet, demektir. En hafif tabiriyle bu budur. Evet, dolayısıyla Kur'an'ın tarihselliğini iddia etmek aslında dinin çok büyük bir kısmını hükümden düşürmek, ilga etmek, iskat etmek demektir.
Evet.
Oysa bu din bütünüyle Allah'a aittir. Yani akidesiyle, ahkamıyla, ahlakıyla, bütün boyutlarıyla din Allah'a aittir.
Evet.
İnsanın bunun içerisinde şunu çıkarayım, bunun yerine bunu koyayım diyebileceği bir alan yok ki. İnsana tanınmış olan alan burada münhasıran ahkam konusunda nassen belirtilmemiş hususlarda veya yeni ortaya çıkmış meselelerde, o da şer'i bir temele ayağını basmak kaydıyla hüküm koymasıdır.
Evet.
İçtihat etmesidir yani.
Evet.
Şimdi modern insan kendisi bunu yapıyor. Kendinde bu yetkiyi görüyor. Ama peygamber de aleyhissalatü vesselam, ama Allah Teala da bu yetkiyi görmüyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu entelektüel bir mesele değildir. Bu bir ilmi mesele değildir. Bu bir itikat meselesidir.
Evet.
Nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? Bu Allah Teala, bu Allah 7. yüzyıl Arabistan'ından bir yüzyıl sonrasını öngörememiş, aciz, basiretsiz, ilmi kısıtlı bir ilahsa bu alemlerin Rabbi Allah değil.
Evet, bir de var tabii.
Yani adil mutlak, hakimi mutlak, alimi mutlak bir Rabbül Aleminden bahsediyorsak onun kelamı böyle olmaz, olamaz.
Yani entelektüel bir efendim mümareseye alet edilemez bu imani,
evet,
konular.
Evet,
yani
evet.
Entelektüel tartışma yapılacaksa git başka konularda yapma. İtikadi mevzu yani.
Evet. Dolayısıyla bu gayru mahluk meselesi, el-Kur'an kelamullahi teala gayru mahluk meselesi konuşulurken de tarihsellik meselesi, tehlikesi mutlaka burada göz önünde bulundurulmalıdır diyoruz. وقال في الفقه الأكبر والوصية والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ووحيه Kur'an Allah Teala'nın kelamıdır, mahluk değildir. Ve vahyuhu onun vahyidir. Ve tenziluhu onun indirmesidir ala Resulillahi aleyhisselam. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e indirdiği vahyi ve kelamıdır, mahluk değildir diyoruz. Ve huve sıfatuhu alettahkik. Bu hakiki anlamda Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır Kur'an. Evet. Yani kelam sıfatının bizim dünyamıza yansımış şeklidir.
Kur'an-ı Kerim, evet.
Evet. Mektubun fil masahifi, musaflarda yazılmıştır. Makru'un bil elsineti, lisanlarla kıraat edilmiştir, okunmuştur. Mahfuzun fis sudur, sadırlarda, kalplerde ezberlenmiştir, hafızaya alınmıştır. Ve gayru hallin fiha, ama buralara hulul etmiş değildir.
Evet.
Şimdi evet, Kur'an-ı Kerim hakiki anlamda Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır dedi İmamımız Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh. Musaflarda yazılmıştır. Dillerle kıraat edilmiştir, lisanlarla kıraat edilmiştir. Sadırlara alınmış, ezberlenmiştir, kalplerde hıfz edilmiştir. Ve fakat Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı bütün buralara hulul etmiş değildir. Peki o zaman buralarda yazılan, buralarda bulunan nedir? İşte kelam-ı lafzidir bu.
Evet.
Kelam-ı lafzi, bizim hafızamızda ezberlediğimiz, kıraat ettiğimiz, tilavet ettiğimiz, musaflarda yazdığımız
kelamdır. Kelam-ı zati değildir yani.
Kelam-ı nefsi değildir, evet. Vel hibru vel kâğızu vel kitâbetu vel kıraatu mahlukatun. Mürekkep, kağıt, yazı, okuma mahluktur. Kur'an-ı Kerim bir boş sayfaya, bir matbaada yazıldığında, Musaf-ı Şerif basıldığında, işte o sayfada gördüğümüz şekiller, o harfler, o kağıdın kendisi, o mürekkep, onun yazılması ve okunması mahluktur.
Evet.
Yani bunlar bizim fiillerimizdir. Bizim fiillerimiz mahluktur.
Evet.
İmam Bukhari ile biliyorsunuz hocası Zühli arasında geçen bir tatsız hadise var. İmam Bukhari şöhreti çok yayıldıktan sonra Nişabur'a gidecek oluyor. Hocası duyuyor Nişabur'a geleceğini. Diyor ki geldiğinde ona lafız meselesini sormayın. Meseletul lafız dediği bu halkul Kur'an meselesi. Bunu sormayın diyor. Fakat İmam Bukhari Nişabur'a yaklaştığında bir konaklıyor bir yerde. Orada hemen tabii geldiğini duyuyorlar. Bir meclis kuruluyor. Ve o mecliste İmam Bukhari'ye bunu soruyorlar. O da diyor ki Kur'an kelamullah'tır, mahluk değildir. Diyorlar ki biz onu sormuyoruz. Bizim telaffuzumuz nedir? İşte bir evvelki programda söyledik ya, lafız meselesi, harf ve savt meselesi.
Evet.
İmam Bukhari tekrar aynı şeyi söylüyor. Kur'an kelamullah'tır, mahluk değildir diyor. Bunlar üsteliyorlar. İmam Bukhari'den bu duymak istiyorlar. Kur'an Allah kelamıdır, bizim sesimiz, bizim kıraatimiz de kelamullah'tır, ebedidir, ezelidir, kadimdir demesini bekliyorlar. İmam Bukhari diyor ki son söz olarak Kur'an kelamullah'tır, bizim telaffuzumuz, bizim fiilimizdir ve bizim fiillerimiz mahluktur. Bu kadar söylüyor. Biz Kur'an'ı telaffuz ederken evet, biz evet. Bir fiil işliyoruz.
Onlar mahluktur yani.
O telaffuzun kendisi mahluktur diyor.
Evet.
O anda kıyamet kopuyor. İşte Muhammed bin İsmail dedi ki Kur'an mahluktur. Bu söz hemen tabi hocasına aksediyor. Bunun üzerine Zühli diyor ki Muhammed bin İsmail'in meclisine giden bizim meclisimize gelmesin. İmam Müslim de o esnada oradaymış. Zühli'nin meclisindeymiş. Hemen kalkmış. Hırkasını başına örtmüş ve aradan süzülmüş, çıkmış gitmiş meclisten. Sonra da ondan dinlediği bütün rivayetleri, hadisleri bir torbaya doldurmuş ve geri göndermiş Zühli'ye. Zühli kendinde, şahsında sıka, büyük bir hadis alimi. Ama bu mesele hadis imamları arasında tartışılmaması gereken bir meseleydi esasen.
Evet.
Tartışılınca onlar kendi iştigal ve ihtisas sahaları olmayan bir alana girince hata yapmaları kaçınılmaz oluyor.
Çok işte, ince bir şey hocam.
Tabii efendim. Zühre'nin düştüğü hata da budur. Yani İmam Buhari aslında isabetlidir burada.
Evet.
Ve biz bu sebeple diyoruz ki bugün işte selef adına hareket eden insanların düştüğü varta da aynı vartadır. Bir insanın hadiste alim olması, imam olması onu akidede, usulüddinde de imam yapmaz.
Evet.
Her ilim ehlinden alınır. Bu genel bir kaidedir.
Evet.
Hadisi Zühli'den alalım ama akideyi Zühli'den almayalım.
Evet hocam. Bu
akideyi, tabii akideyi İmam Ebu Hanife'den alalım.
Evet.
Ya da o usulü din formasyonunu edinmiş alimlerden alalım. Hadisi Zühli'den, akideyi onlardan alalım. Akideyi Zühli'den almaya kalktığımızda
karışır.
Karışır iş. Bizim Kur'an'ı telaffuzumuz da kadim olur haşa. Ağzımızdan çıkan kelimeler, ses, harf bunlar da kadim olur. Haşa bu Allah Teala'nın sesi olur. İşte bugünkü selefilerin düştüğü hata bu.
Ve İslam dünyasında şu anda yaşadığımız en büyük meseleler herhalde buradan kaynaklanıyor hocam.
Elbette.
Herkes her konuda konuşmak istiyor.
Maalesef.
Evet hocam.
Maalesef. İhtisasa hürmet kalmadı. Meal okuyan herkes Kur'an hakkında ahkam kesiyor.
Sokağa düştü hocam. Yani.
Hadis okuyan herkes hadis, sünnet, ahkam hakkında hüküm veriyor. Böyle bir karman çorman bir durum. Evet. İmam Ebu Hanife Hazretleri dedi ki Kur'an hakkında daha evvel nitelemelerde bulunduktan sonra bizim tarafımızdan ezberlenmiştir, musaflara yazılmıştır, dillerimizle okunmuştur. Fakat buralara hulul etmiş değildir. Yani buralara nüfuz etmiş değildir. Mürekkep, kağıt, yazı, okuma mahluktur. لِأَنَّهَا اَفْعَالُ الْعِبَادِ Bakın İmam Bukhari'nin isabet ettiğini İmam Ebu Hanife'nin bu ifadesi de teyit ediyor. Çünkü bunlar kulların fiilleridir diyor. Yani kitabet ve kıraat, yazma ve okuma mahluktur. Çünkü bunlar kulların fiilleridir. فَمَنْ قَالَ بِأَنَّ كَلَامَ اللّٰهِ مَخْلُوقٌ Her kim Allah Teala'nın kelamının mahluk olduğunu söylerse فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ حَفِزَنَ Allah. Her kim Kur'an'ın mahluk olduğunu söylerse o Allah-u Azimüşşan'a karşı kafir olmuştur. Biz bunun içerisine Hidayet Bey, Kur'an'ın mahluk olduğuna dair geçmişte ulemamızın verdiği bu hükmün bugün için Allah korusun Kur'an'ın tarihselliğini ya da vahyin mahiyeti konusunda bir evvelki programda modernistlerden naklettiğimiz şeyleri kabul edenleri için de geçerli olduğunu söylememiz lazım.
Evet, yani Kur'an tarihseldir diyen neuzübillah.
Çok tehlikeli bir
çok
şey.
Tehlikeli
İmam
bir şey.
Ebu Hanife Hazretleri'nin bu verdiği bu hüküm kesinlikle son derece ciddi bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Demek ki Kur'an mahluktur diyen kimse kafir olur. Tarihselliği de vahyin mahiyetiyle ilgili diğer spekülasyonları da buna kıyasla düşünmemiz lazım. Vel hurufu vel kelimatu vel ayatu delalatul Kur'ani. Bu mushaflarda gördüğümüz, dilimizle kıraat ettiğimiz, hafızamıza kalbimize alıp ezberlediğimiz bu harfler, bu kelimeler, bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in delaletleridir. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır dedik. İşte bunlar da bizi o kelam-ı nefsiye götüren delaletlerdir.
Buraya vav koymuşlar hocam bizim kitapta.
Nerede?
Ve delaletul Kur'an'ı demişler. Yani acaba...
Ha bakın ki vel hurufu vel kelimatu vel alatu
vel ayatu ve delalatul Kur'an diye söylemiş. Ha
öyle olursa o zaman ne olur? Kur'an gene aynı şeye gelir. Yani yukarıdakilerden yani, beri devam edersek bu atıf vavı olur. Kur'an'ın delaletleri ki o da bu suretle olur. Ayetleri, kelimeleri, harfleri yani suretiyle
yani,
olur.
Yani dinleyenlerimiz evet. Şeyden takip ediyor ya. Ya tamam, onu kaldıralım
doğru,
veya doğru. İspat edelim hocam.
Doğru. Ve delalatul Kur'an Kur'an'ın delaletleri yani ayetleri, kelimeleri, harfleri ve delaletleri li hacetil ibadi ileyha kullar kelamullahı anlasın diye kulların ihtiyacı sebebiyle bu şekilde var olmuştur.
Evet,
evet teşekkür ederim. Vallahu Teala ma'budun la yezalu amma kan. Allah Teala öteden beri, ezelden beri kendisine kulluk edinilendir. Kulluk edilendir. Ve kelamuhu Teala makru'un. Onun kelamı okunandır, kıraat edilendir. Nasıl ki Cenab-ı Hak ezelden beri kendisine kulluk edilen, tapılan mabuttur, onun kelamı da aynı şekilde okuna gelmiştir. Ezelden beri o vasfına sahiptir, ondan ayrılmaz. Mahfuzun min gayri müzayeletin anhu. Cenab-ı Hak'tan hiçbir şekilde ayrılmaksızın hıfz edilmiştir. Kelam sıfatı tıpkı diğer sıfatları gibi Cenab-ı Hakk'ın zatından ayrılmaz. Ama bizim dünyamıza bizim hacetimiz, bizim ihtiyacımız, anlama konusundaki ihtiyacımız dolayısıyla kelimelere, harflere bürünerek bizim dünyamıza intikal etmiştir. Ama sıfatın aslı, kelamın aslı Cenab-ı Hak'tan ayrılmaz. Ve manahu, onun manası mefhumun, mefhumu hadihil eşya, onun manası bu yukarıda söylediğimiz şeylerin anlaşılmış şeklidir, fehmedilmiş şeklidir onun manası.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'dayız. Bizleri arabalarında, radyoları başlarında dinleyenlere selam ediyoruz. Ebubekir Sipir Hocamızın açıklamalarını Amentü Hassasiyetinde programda dinlemeye devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Ve kâle fil fıkhil ekber, el fıkhil ekber de şöyle dedi. وَمَا ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغَيْرِهِ وَفِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ لَعَنَهُمَ اللّٰهُ تَعَالَى فَاِنَّ ذَٰلِكَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالَى اِخْبَارًا عَنْهُمْ. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir kısım mahlukatın sözlerini bize hikaye ediyor.
Evet.
Musa Aleyhisselam'dan, Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan, İblis'ten, Firavun'dan vesaireden bir takım mahlukatın, yaratılmış varlıkların sözlerini bize naklediyor Cenab-ı Hak. Bu günümüzde de çok sorulan bir meseledir.
Evet.
Yani Kur'an Allah'ın kelamıdır diyorsunuz, Allah'ın kelam sıfatı ezelidir diyorsunuz. Ama Kur'an'da Firavun'un sözü var, İblis'in sözü var, Hüdhüd'ün sözü var, karıncanın sözü var.
Nakiller var, evet.
Evet. Bu nasıl ezelidir? Bunlar da mı ezelidir? Yani dolayısıyla o meseleye parmak basması dolayısıyla bu da gerçekten önemli bir bahis. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam'dan ve diğerlerinden, diğer peygamberlerden, Firavun'dan, İblis'ten, Allah ikisine de lanet etsin, naklettiği, zikrettiği, onlardan naklen zikrettiği şeyler, onlardan verdiği haberler olarak Allah Teala'nın kelamıdır.
Evet.
Ve enne kelame Musa aleyhisselam ve gayrihi, kelame Musa ve kelame gayrihi minel mahlukine mahlukun. Musa aleyhisselamın ve diğerlerinin, yaratılmış diğer varlıkların sözleri olarak bize naklettiği şeyler Cenab-ı Hakk'ın, bu sözler mahluktur. Ve kânallâhu mütekellimen ve lem yekun kelleme Musa ve semi'a Musa kelamallâhi kemâ kâle fî kavlihi teâlâ ve kellemallâhu Musa teklima. Bu daha evvel de geçti bu ayet. Nisa suresinin 174. ayeti. Ve kânallâhu mütekellimen, Allah Teala ezelde mütekellim idi. Ve lem yekun kelleme Musa, ama ezelde Musa Aleyhisselam'la konuşmuş değildi.
Evet.
Musa Aleyhisselam'la konuşması, yani o konuşma fiilinin kendisi ezeli değildir.
Evet.
Hemen burada bir parantez açalım. Cenab-ı Hakk'ın fiilleri ezeli değildir.
Evet.
Sıfatları ezelidir, esması ezelidir, zatı ezelidir, fiilleri ezeli değildir.
Ezelidir.
Burada da Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'la konuşma fiili söz konusu ediliyor. Bu fiil ezeli değildir. Cenab-ı Hak bizi yaratıyor. Beni 1960 senesinde yarattı.
Evet.
1959'da ben yoktum. Beni yaratmamıştı yani. Beni 1960'da yarattı. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın beni yaratma fiili 1960'da vuku buldu. Bu fiil ezeli değildir.
Evet.
Cenab-ı Hak bize rızık veriyor her gün. her gün rızık veriyor bize.
Her an yeniden.
Her an, evet. Dolayısıyla vücudumuzda her an milyarlarca hücre ölüyor, milyarlarcası diriliyor, yeniden var oluyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın bütün bu fiilleri ezeli değildir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'la konuşması da ezeli değildir. Ve semi'a Musa kelamallahi, ancak Musa Aleyhisselam'ın işittiği şey Allah Teala'nın kelamıdır. Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın kelamını işitmiştir. Ve kellemallahu Musa teklima, Allah Musa ile kelam etti, konuştu. Hakiki anlamda konuştu. Ve kelleme Musa bi kelamihi lezî huve lehu sıfatun fil ezel. Peki Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'la nasıl konuştu? Musa Aleyhisselam'la ezelde sıfatı olan kelamıyla konuştu. Şimdi burada Musa Aleyhisselam'la Cenab-ı Hakk'ın konuşması meselesinde bir takım farklı görüşler var. Onlara değinelim. Ve kâle fî kitâbil âlim, kitâbul âlim vel müteallim de şöyle dedi. Hassahu bi kelâmihi, Musa Aleyhisselam'a kelamını mahsus kıldı veya kelamını ona mahsus kıldı. İyyâhu haytü lem yec'al beynehu beyne Musa Resûlen. İşte bu Şura 51'de okuduğumuz şey, vahyin üçüncü şeyi orada yok. Musa Aleyhisselam'a bir Resul vasıtasıyla hitap etmedi. Ya birinci kategoride illa vahyen derken ifade buyurduğu o vahiy.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın kullarla konuşmasının ilk kategorisi vahiy. İşte buradaki konuşma o vahyin kapsamında cereyan etmiş bir konuşmadır.
Evet.
Arada bir aracı, bir vasıta yoktur. Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'la buradaki konuşması ne suretle vuku buldu? Buna dair Ehl-i Sünnet'le Mutezile arasında bir ihtilaf var. Mutezile diyor ki, Cenab-ı Hak ağaçta bir ses yarattı ve o yarattığı ses vasıtasıyla konuştu Musa Aleyhisselam.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı yoktur. O zatıyla konuşur. Sıfatları inkar ediyor Mutezile malum.
Anladım.
Dolayısıyla ağaçta bir ses yarattı ve bizzat Cenab-ı Hak yarattığı o ses vasıtasıyla konuştu Musa Aleyhisselam'la diyor. Ehl-i Sünnet'in Eş'ariye kanadı diyor ki Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın ezeli kelamını duymuş olabilir. Buna bir mani yok.
Evet.
Ama bu keyfiyetsizdir.
Bilmiyoruz ya nasıl
olur. Yani rüyetullah vaki olacak mı? Olacak.
Onun gibi
nasıl? Bila keyif, keyfiyetsiz. Bu da öyle olabilir diyor. Maturidiye ise diyor ki Cenab-ı Hakk'ın ezeli kelam sıfatı vardır. Fakat Musa Aleyhisselam'ın duyduğu ses Cenab-ı Hakk'ın ağaçta yarattığı, ağaçtan çıkan, Cenab-ı Hak'la hiçbir ilgisi olmayan bir ses değildir.
Evet.
Bu ses Cenab-ı Hakk'ın kelamı lafzisi olabilir diyor Maturidi, İmam Maturidi.
Evet.
Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ağaçtan bir ağaçta var ettiği bir ses vasıtasıyla Musa Aleyhisselam'la konuştuğunu söylüyor Maturidiler. Bunun Mutezile'nin söylediğinden farkı şu. Mutezile diyor ki Cenab-ı Hakk'ın hiç kelam sıfatı yoktur.
İnkar ediyor ama orada
evet, orada bir ses yarattı. İşte, o ses vasıtası. Musa Aleyhisselam o sesi duydu. Maturidiler diyor ki hayır, Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı vardır.
Var zaten yani.
Vardır. Bu kelamın, kelamı lafzi boyutu da vardır. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın duyduğu şey bu kelamı lafzidir.
Lafzidir.
Evet. Böyle bir fark var bu ayetin anlaşılması konusunda bizimle Mutezile arasında.
Kıymetli dinleyenlerimiz, burada bitiriyoruz. Saygıdeğer hocam, Allah razı olsun. Allah
amin
ilminizi ziyade eylesin inşallah. Amin. Daha nice nice programlarda sizlerden istifade edelim. İnşallah bir dahaki Amanet Hassasiyet programında buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.